Ayrım 16. Uğursuz Gerdanlık. Günün birinde Halife Harun Reşit, musiki şinas şarkıcı Haşim bin Süleyman'ın yeteneğinin övüldüğünü duymuş ve onu çağırtmış. Şarkıcı huzura sokulunca Harun onu karşısına oturtmuş ve ondan bestelerinden bazılarını kendisine dinletmesini rica etmiş. Haşim de 3 kıtalık ağır ve dokunaklı bir ezgiyi öylesine sanatla ve güzel bir sesle okumuş ki, hayranlık ve coşkunun sınırına ulaşan halife, "Harikaydın ey Süleyman'ın oğlu, Tanrı babanın ruhunu kutsasın," diye haykırmış. Ve minnet dolu, boynundan misk armudu iriliğinde zümrüt salkımlarıyla donanmış, şahane bir gerdanlık çıkartmış ve şarkıcının boynuna geçirmiş. Bu mücevheri görünce, memnunluk ve sevinç gösterecek yerde, Haşim'in gözleri yaşlarla dolmuş ve hüzün yüreğine inerek yüzünü sarartmış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 985. gece olunca, demiş ki, "Bu mücevheri görünce, memnunluk ve sevinç gösterecek yerde, Haşim'in gözleri yaşlarla dolmuş ve hüzün yüreğine inerek yüzünü sarartmış. Böylesine bir görünümü beklemeyen Harun çok şaşırmış ve mücevherin musiki şinasın hoşuna gitmediğine inanmış ve ona, "Bu gözyaşları ve bu hüzün nedendir ey Haşim? Ve eğer bu gerdanlık hoşuna gitmediyse bana ve kendine karşı can sıkıcı bir sessizliği neden sürdürüyorsun?" diye sormuş. Musiki şinas da, "Tanrı hükümdarların en cömertinin başı üzerine lütuflarını eksik etmesin. Ama gözyaşlarımı akıtan ve yüreğimi kedere boğan şey senin düşündüğün değil efendim. Ve eğer bana izin verirsen, ben sana bu gerdanlığın öyküsünü ve ortaya çıkışının neden beni gördüğün hale soktuğunu sana anlatırım," diye yanıt vermiş. Harun da, "Kuşkusuz bu izni sana veriyorum. Çünkü atalarımdan bana kalan bir gerdanlığın öyküsü son kertede şaşırtıcı olmalıdır. Ve bu konuda benim bilmeyip senin bildiğin şeyi öğrenmek için can atıyorum," diye yanıt vermiş. O zaman şarkıcı musiki şinas anılarını toparlayarak şöyle anlatmış. "Bil ki ey emirül müminin, bu gerdanlıkla ilgili olay benim ilk gençlik zamanlarıma rastlar. O tarihlerde ben kökenimin vatanı ve de doğduğum yer olan Şam kentinde yaşıyordum. Bir akşam grup zamanı bir gölün kenarında dolaşıyordum. Ve Şam çöllerinin Araplarının yüzü göz hizasına kadar örten giysilerine bürünmüştüm. İşte tam o sırada her zaman görülmedik şekilde taşıdıkları musiki gereçlerine bakılınca kuşku duyulmaksızın şarkıcı oldukları anlaşılan nadir zarafette üstün nitelikli iki genç kızın eşlik ettiği genç bir adama rastladım. Birdenbire bu gezgin kişi de bizim yörelerde şu Taberiye Gölü kıyısında ceylan avlamaya gelmiş bulunan bu isimdeki ikinci kişi olan Halife El-Velid'i tanıdım. Kendi bakımından halife beni görünce yoldaşlarına döndü ve onlara sadece onların duyduğunu sandığı bir sesle "İşte çölden gelmiş, tüm kabalığı ve yabaniliği içinde bir Arap. Vallahi onu çağırıp bize katılmasını isteyeceğim. Onun sırtından bir parça eğleniriz," dedi ve eliyle bana işaret etti. Yanlarına yaklaşınca beni çimende iki şarkıcı kızın karşısında yanına oturttu. İşte o zaman beni tanımaktan uzak olan ve daha önce hiç görmemiş bulunan halifenin arzusu üzerine kızlardan biri utuna düzen verdi ve dokunaklı bir sesle benim bestelediğim tek düze bir ezgi okudu. Ama tüm yeteneğine karşın okurken birkaç küçük hata yaptı ve ezginin birçok kısmını atladı. Ben de halifenin patlamaya hazır alaylarını üzerime çekmemek için kendimi kesinlikle sakınmakla birlikte şarkıcıya seslenerek "Hata yapıyorsun hanımım, hata yapıyorsun," diye haykırmaktan kendimi alamadım. Genç kız da benim seslenişimi duyunca alaylı bir gülüşle güldü. Halifeye dönerek, "Şu deve sürücüsü bedevi Arap'ın söylediğini işittin mi ey emirül müminin? Bizi hata işlemiş olmakla itham etmekten çekinmiyor, utanmaz," dedi. El-Velid de bana aynı zamanda hem alaycı hem de söylediğimi onaylamamış gibi bakarak, "Senin kabilende ey bedevi, şarkı söylemeyi ve musiki gereçlerinin çalınışını incelikle öğretirler mi?" dedi. Ben de önünde saygıyla eğilerek ona, "Başım üzerine yemin ederim ki hayır, ey emirül müminin, Ama eğer izin verirsen bu harika şarkıcıya tüm sanatına karşın icrada bir iki hata yaptığını kanıtlarım diye yanıt verdim. Elvelit sonucu görmek üzere bana izin verince genç kıza ikinci telde bir seyrek koma daha aşağı bas, dördüncü telede gevşek bas, sonra da havanın ağır bölümüne geç. Göreceksin ki şarkının vurgulaması daha çok anlam kazanacak ve senin hafifçe atladığın bazı kısımlar kendiliğinden yerine oturacak dedim. Genç kız da bir bedevinin bu tarzda konuştuğunu görmekten şaşırarak kendisine gösterdiğim şekilde utuna düzen verdi ve şarkısını yeniden söyledi. Bu kez öylesine güzel ve mükemmel oldu ki kendisi de heyecanlandığı kadar şaşırdı da ve ansızın ayağa kalkarak ''Kâbe'nin sahibi üzerine yemin ederim ki sen Haşim bin Süleyman'sın.'' diye haykırarak ayaklarıma atıldı. Ben de genç kızdan daha az heyecanlanmış değildim ve bu yüzden yanıt veremedim. Halife, ''Sen gerçekten onun sözünü ettiği kişi misin?'' diye sordu. Ben de yüzümü açarak, ''Evet ey Emirül Müminin, ben senin kölen Haşim Taberi'yim.'' diye yanıt verdim. Halife beni tanıdığından ötürü çok memnun oldu. Ve bana, ''Ey Süleyman'ın oğlu, seni yoluma çıkaran Tanrı'ya övgüler olsun. Bu genç kız sana zamanımızın tüm musiki şinaslarından fazla hayrandır. Ve bana senin şarkıların ve bestelerinden başka şey çalıp söylemez.'' dedi. Ve de, ''İsterim ki bundan böyle benim dostum ve arkadaşım olasın.'' diye ekledi. Ben de ona teşekkür edip elini öptüm. Sonra şarkıyı söyleyen genç kız halifeye doğru dönüp ona, ''Ey Emirül Müminin, bu mutlu an dolayısıyla sana bir şey sormak istiyorum.'' dedi. Halife de, ''Sorabilirsin.'' dedi. Kız, ''Senden, üstadıma saygımı göstermek üzere minnettarlığımın bir kanıtını sunmama izin vermeni rica ediyorum.'' dedi. O da, ''Kuşkusuz, gerekir doğrusu.'' diye yanıt verdi. O zaman sevimli şarkıcı boynunda taşıdığı ve kendisine halifenin armağan etmiş bulunduğu görkemli gerdanlığı çıkardı ve, ''Bunu minnettarlığımın bir verisi olarak kabul et ve beni bu denli az şey verdiğim için bağışla.'' diyerek boynuma taktı. O gerdanlık kesinlikle bugün yeniden gönül yüceliğiyle edindiğim bu gerdanlıktı ey Emirül Müminin. Ve de bugün yeniden elime geçmek üzere o zaman bu gerdanlık elimden şu yolda çıkmıştı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 986. gece olunca demiş ki, ''Ve de bugün yeniden elime geçmek üzere, şimdi görünce benim neden ağladığımı da belirleyecek olan bu gerdanlık, o zaman elimden şu yolda çıkmıştı. Gerçekten göl üzerinde Meltem serinlik vererek eserken, şarkı söyleyerek belirli bir süre geçirdikten sonra Elvelit ayağa kalkıp bize, ''Su üzerinde bir gezinti yapmak üzere kayağa binelim.'' dedi. Hemen uzakta bulunan hizmetkarlar koşuşup bir kayık getirdiler. Kayığa ilkin halife bindi, sonra da ben. Sıra bana gerdanlığı armağan eden genç kıza gelince, kayığa binmek üzere ayağını uzattı. Ama kürekçilerden yüzünü sakınmak üzere örtüsüne bürünürken şaşkınlık gösterdi ve ayağı kaydı. Göle düştü ve kendisine yardım ulaşmadan önce suyun dibini boyladı. Ve yaptığımız tüm araştırmalara karşın onu yeniden bulmayı başaramadık. Tanrı ondan merhametini esirgemesin. Elvelit'in acısı ve üzüntüsü çok derin oldu. Gözyaşları yüzünü ıslattı. Ben de bu bahtsız genç kız uğruna acı gözyaşları döktüm. Bu olaydan sonra epeyce bir zaman sesini çıkarmayan halife bana, ''Ey Haşim, acı duymama hafif bir teselli olmak üzere, kısa yaşamında benim için yaptıklarının bir anısını oluşturmak üzere, onun gerdanlığının elimde bulunmasını isterdim. Ama Tanrı, sana armağan ettiğimiz şeyi geri almaktan bizi korusun. Dolayısıyla senden bu gerdanlığı bana satmaya razı olmanı rica ediyorum.'' dedi. Ben de hemen gerdanlığı halifeye verdim. O da kente döndüğümüzde bana 30.000 gümüş dirhem ödedi ve beni değerli armağanlara boğdu. Ve işte ey Emirül Müminin, beni bugün ağlatan neden böyledir. Ve hükümranlık gücünü Emevi halifelerinden alarak senin de muzaffer ardılı olduğun Abbasilere geçiren yüceler yücesi Tanrı, bu gerdanlığı dolaylı yoldan, soylu atalarından miras yoluyla sana aktardı. Ve El-Reşid, Haşim bin Süleyman'ın bu öyküsünden çok duygulanmış ve Tanrı layık olanlardan rahmetine esirgemesin demiş. Ve bu genelleştirilmiş cümleyle yenik düşmüş rakip bir sülalenin üyelerinin adını anmaktan kaçınmış. Sonra genç adam, madem ki musiki şinasların ve şarkıcıların kapısını aşındırıyoruz, şimdi de size binlercesi arasından tüm zamanların musiki şinasları arasında en ünlüsü olan Musullu İshak bin İbrahim'in bir öyküsünü anlatmak istiyorum demiş ve şu öyküyü anlatmış. Musullu İshak ve Yitirilmiş Şarkı. Mardüs öykünün başlığını Musullu İshak ve Yeni Hava olarak çevirmiş. Biz Mothers'ın kullandığı başlığı Y tuttuk. Çevirenin notu. Musiki şinas ve şarkıcı Musullu İshak bin İbrahim aracılığıyla bize kadar ulaşan çeşitli anılardan birinde İshak şunu anlatır. Bir gün adetim gereği Emirül Mümininin yanında bulunuyordum. Onu veziri El-Fadl ve yüzünden nur saçan ve dış görünümünden soyluluk ve ağırbaşlılık akan Hicazlı bir şeyhle otururken buldum. Ve iki tarafın selamlaşmasından sonra sezdirmeden vezir El-Fadl'a doğru eğilip ona hoşlandığım ve daha önce hiç görmediğim bu Hicazlı şeyhin adını sordum. Bana, bu şeyh, ününü duymuş olduğun Hicazlı şarkıcı, yaşlı şair ve musiki şinas Mabad'ın torunudur diye yanıt verdi. Gençliğimde çok hayran olduğum bu yaşlı Mabad'ın torununu tanımakla memnun olduğumdan El-Fadl kulağıma iyi İshak, gördüğün Hicazlı şeyh senden hoşlanırsa sana büyük babasının tüm bestelerini öğretir, hatta şarkıları da söyler, güleç yüzlüdür ve güzel bir sesi vardır dedi. O zaman ben, adamın tarzını öğrenmek ve gençlik yıllarımda beni büyülemiş olan şarkıları belleğime nakşetmek için Hicazlı'ya elimden geldiğince hoş görünmeye çalıştım. Ve çeşitli şeylerden söz ettikten sonra ona, ''Ey pek soylu şeyh, senden rica etsem büyük baban Hicaz'ın onuru, ünlü mabadın kaç adet şarkı bestelediğini bana söyleyebilir misin?'' dedim. Bana, ''60 tane, ne bir eksik ne bir fazla'' diye yanıt verdi. Ben de kendisine, bu 60 şarkıdan gerek ölçüsü, gerek öğeleri bakımından senin en çok sevdiğinin hangisi olduğunu söylemeni senden rica edersem sabrını çok mu zorlamış olurum diye sordum. Bana, her bakımdan Muleyha'nın boynunun eşsiz güzelliği, güzel göğüslü Muleyha'nın dizesiyle başlayan 43. şarkı kuşkusuz diye yanıt verdi. Ve sanki, bu dizenin sadece okunuşu bile onda bir esin sağlamışçasına elimden ansızın utu kaptı ve çabucak ufak bir düzen sağladıktan sonra harika bir sesle söze edilen ağır ve dokunaklı ezgiyi okudu. Ve çok eski olduğu halde yine de yepyeni olan bu şarkıya bambaşka bir sanat, bir büyü, bir zarafet ve anlatılamaz bir duyarlılık kattı. Onu işitmekle zevkten ürperdim. Heyecanın sınırında kendimden geçmiş, gözüm kamaşmıştı. Yeni duyduğum parçaları ne kadar karmaşık olurlarsa olsun, aklımda tutmak gibi bir yeteneğim olduğu halde, Hicazlı Şeyh'in önünde bana söylediği ve benim için yepyeni olan o şarkıyı hemen tekrarlamak istemedim. Ona teşekkür etmekle yetindim. Ben saraydan bu musikiyle esrikleşmiş olarak çıkarken şeyh de ülkesi Medine'ye dönmek üzere oradan ayrıldı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 987. gece olunca demiş ki, ben saraydan bu musikiyle esrikleşmiş olarak dışarı çıkarken şeyh de ülkesi Medine'ye dönmek üzere oradan ayrıldı. Evime dönünce duvarda asılı olan utumu aldım, anahtarları bularak tellerinde düzen tutturdum ve inceden inceye son düzenlemelerini yaptım. Ama hayret değil mi? Beni o denli etkileyen Hicazlı'nın musikisini tekrarlamak isteyince ne tek bir notasını ne de hangi makamdan söylendiğini hatırlayabildim. Ben ki olağan koşullarda pek önemsemeyen bir kulakla dinlemiş olsam da 100 kıtalık bir şarkıyı aklımda tutardım. Ama bu kez belleğimle bu şarkının arasına içinden geçilemez bir pamuk tabakası girmiş gibiydi. Ve tüm hatırlama çabalarıma karşın yüreğimde o denli yer etmiş bulunan şarkıyı tekrarlayamadım. O andan başlayarak gece gündüz bu musikiyi hatırlamak için çırpındım durdum. Ama hiçbir sonuç alamadım. Umutsuzluk içinde utumu ve derslerimi terk ettim. ve Bağdat'ı, sonra Musul'u ve Basra'yı, sonra da tüm Irak'ı bu musikiyi ve bu şarkıyı kadın erkek bütün eski şarkıcılara sorarak baştan aşağı dolaştım. Ama hiç kimse ne o havayı bildi ne de bana onu yeniden nasıl bulacağımın yolunu gösterecek herhangi bir bilgi verebildi. O zaman bütün araştırmalarımın boş olduğunu anlayarak kendimi bu tutkudan kurtarmaya karar verdim ve çölü aşarak Hicaz'a yolculuk yapıp Medine'ye giderek Hicazlı Şeyh'i bulmaya ve bana bir kez daha büyük babasının bu şarkısını söylemesini rica etmeye karar verdim. Bu kararı aldığım sırada Basra'da bulunuyor ve nehir kenarında dolaşıyordum. Tam o sırada kapalı ve zengin giysilere bürünmüş ve yüksek ailelerden gelme oldukları izlenimini veren iki genç hanım yanıma yaklaştı ve eşeğimin dizginini tutup eşeği durdurarak beni selamladı. Ben de çok canım sıkılarak ve Hicaz şarkısını düşünmekten başka bir şey yapmaksızın kesin bir tavırla "Bırakın, bırakın" dedim ve eşeğimin dizginini yeniden ele geçirmek istedim. Ama o sırada içlerinden biri yüzündeki peçeyi kaldırmaksızın ardından bana gülümsedi ve "Pekala ey İshak, ama senin Hicazlı mabadın, Muleyha'nın boynunun eşsiz güzelliği" dizeleriyle başlayan güzel şarkısına olan tutkun nerede kaldı şimdi? "Yoksa onu aramak için dünyayı dolaşmaktan vaz mı geçtin?" dedi. Ve şaşkınlığımı yenmeme fırsat vermeden, "Ey İshak, haremin pencere parmaklıklarının gerisinden halifenin ve El Fadl'ın huzurunda Hicazlı Şeyh şarkı söylerken ve o eski musikinin seni sıçrattığı ve yörendeki cansız eşyayı raks ettirdiği sırada seni gördüm. Bir hayranlık içindeydin. Ey İshak, ellerinde düzen tutuyor, başını oynatıyor ve tatlı tatlı sallanıyordun. Sarhoş gibiydin, deli gibiydin" diye ekledi. Ben de bu sözleri işitince, "Ah, babam İbrahim'in anısına ant içerim ki bu zengin ve güzel şarkı yüzünden şimdi daha da deli gibiyim. Ya Allah, onu yeniden, hatalı da olsa, eksik de olsa yeniden duymak için neler vermezdim. Bu şarkının bir notası için ömrümün 10 yılını verirdim. İşte şimdi sen ondan söz ederek, ey tatlı varlık, pişmanlıklarımın ateşini canlandırdın ve umutsuzluğumun küllenmiş korunu körükledin" diye haykırdım. Ve de, "Bırakın, bırakın beni de gideyim, çabucak hazırlanmam, Hicaz'a gitmek üzere acele yola koyulmam gerek" diye ekledim. Genç kız bu sözleri duyunca eşeğimin dizginini bırakmaksızın kahkahalarla güldü ve bana, "Ya ben sana Muleyha'nın boynunun eşsiz güzelliği" dizeleriyle başlayan Hicaz şarkısını söylesem, yine de Hicaz'a gitmekte ısrar eder miydin?" dedi. Ben de, "Babanın ve ananın başı için ey iyi aile kızı, zaten çılgına dönmüş birine daha fazla işkence etme" diye yanıt verdim. Bunun üzerine genç hanım, eşeğimin dizginini boyna elinde tutarak harika bir sesle ve daha önce Hicazlı'nın ağzından işitmiş olduğumdan 1000 kez daha güzel bir usulle ansızın şarkıyı okumaya başladı. Bununla birlikte şarkıyı kısık bir sesle okuyordu ve ben coşku ve mutluluğun sınırında büyük bir tatlılığın işkence çekmekte olan ruhumu yatıştırdığını hissettim. Ve hemen eşeğimden atlayarak genç kadının ayaklarına kapanıp ellerini ve giysisinin eteğini öptüm. Ve ona, "Hanımım, ben senin yüce gönüllülükle satın alınmış kölenim. Benim konukseverliğimi kabul etmek ister misin? Sen bana Muleyha'nın şarkısını söylersin, ben de sana bütün gün ve bütün gece şarkı okurum. Evet, bütün gün ve bütün gece" dedim. Ama kadın bana, "Ey İshak, senin ne denli huysuz olduğunu ve bestelerin hakkında nasıl cimri davrandığını biliriz. Evet, biliriz ki öğrencilerinin hiçbiri senden kabul görüp asla tek bir şarkını bile öğrenememişlerdir. Onların bestelerden öğrendikleri de senin Aleviye, Vecd el-Kara ve Muharek gibi yabancılar aracılığıyla onlara intikal ettirdiğin şeylerdir. Ama doğrudan doğruya senden, ey çok kıskanç İshak, hiç kimse bir şeyler öğrenmemiştir. Madem ki Muleyha'nın bestesini öğrenmek istemektesin, öyleyse bunca uzatmaya ne hacet var, sen iyice belliyesiye kadar onu sana söylerim" diye ekledi. O zaman karşılığında ben de, "Ey göklerden inmiş kız, senin için kanımı akıtırım. Ama kimsin sen ve de adın nedir?" diye haykırdım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 988. gece olunca demiş ki, "O zaman karşılığında ben de ey göklerden inmiş kız senin için kanımı akıtırım. Ama kimsin sen ve de adın nedir?" diye haykırdım. Bana, "Yaprağın kuşa, Meltem'in yapraklara söylediklerini anlayan şarkıcılar arasında sıradan bir şarkıcı. Adım Vehibe'dir. Şairin o ünlü şarkısı da benim adımı taşır," dedi ve şu şarkıyı okudu. "Ey Vehibe, zevkler ve neşeler yalnız senin yanında duyulur. Ey Vehibe, benden başka hiç kimsenin tatmadığı tükürüğün nasıl da kokulu idi. Çöllerde kaynaklar nadir olduğu kadar nadir, sen bana sadece dudaklarının bardağını sunmaya geldin. Ey Vehibe, yaşamında bir kez bile yumurtlamamış horoza öykünme, gel konutu kokuya boğ. Bana şekerden de tatlı bir zevk, ışık gibi saydam ve karkafa ve kandarisyen yeğeni olan ölümsüzlük iksirini sun." Sözleri Ferruh'a ait olan bu sevimli şarkıyı narin bir havaya uydurarak Vehibe kendisi bestelemişti. Ve bu şarkıyla benim aklımı başımdan uçurdu. Ona o kadar yalvardım ki sonunda kız kardeşiyle birlikte benim konutuma gelmeye razı oldu. Bütün bir günü ve geceyi şarkı ve musikiyle geçirdik. Ve ben onda, hiç kuşkusuz, yaşamımda benzerini asla işitmediğim, en hayranlık duyulacak şarkıcıyı buldum. Aşkı ruhumun derinliğine kadar işledi. Sonunda bana sesinin güzelliğini sunduğu gibi etinin lezzetini de tattırdı. Ve nasip dağıtıcının bana bağışladığı mutlu yıllar boyunca yaşamımı süsledi. Sonra zengin genç adam, "Şimdi de halifenin rakkaseleri üstüne nükteli bir fıkra," demiş ve şu öyküyü anlatmış.